Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız vay be. Ülkede ve bu akşam bültende o kadar çok vay be diyeceğiniz haber var ki sadece başlıklarını anlatsam bülten biter. O kadar vay be yani. Sadece bir örnek vereyim. Zaman kaybetmeden bültene başlamak adına ıstakoz. O konuya birazdan geleceğiz. Ama önce dünyanın konuştuğu yanı başımızdaki krizle başlayalım bültene. İran dünyanın beklediği misilleme saldırısını gerçekleştirdi. İran, Irak ve Yemen'den fırlatılan 300'den fazla insansız hava aracı ve füzeyle İsrail'i hedef aldı. Dünya alarma geçerken İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ürdün'ün desteğiyle saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.
İran'ın tehditleri lafta kalmadı. Elçilik saldırısına misilleme yaptı. Yüzlerce kamikaze drone ve balistik füzeyle İsrail'e saldırdı. İran saldırı amacına ulaştı dedi. İsrail çatışma bitmedi karşılığını verdi. Dünya günlerdir diken üstünde, İran'ın İsrail'e yapacağı misillemeyi bekliyordu. Tel Aviv'e tehditler yağdıran Tahran, dün gece saldırı için düğmeye bastı. İran ordusu 300'ün üzerinde kamikaze insansız hava aracıyla seyir ve balistik füzeleri birbiri ardına ateşledi. İlk kez İsrail'e doğrudan saldırı başlattı. Operasyonun adını gerçek vaat olarak duyurdu. Saldırıya Irak'taki İran yanlısı milisler ve Yemen'deki Husiler de katıldı. Bazı SİHA ve füzeler bu iki ülkeden ateşlendi. İran'da halk sokağa döküldü. Ülkenin dört bir yanında sevinç gösterileri yapıldı. İsrail'e ölüm sloganları atılırken dünya alarma geçti. İsrail'in yanı sıra Irak, Ürdün ve Lübnan birbiri ardına hava sahalarını kapattı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ordu karargahında savaş kabinesini acil topladı. İsrail'de sirenler çalmaya başladı. Halk panikle sığınaklara koştu. Gökyüzünde ilerleyen füze ve SİHA'lar Türkiye'den de görüldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Esendere beldesinde yaşayanlar o anları ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla kaydetti.
Çok yoğun bir ışık hüzmesi var şu anda gökyüzünde.
Füze ve SİHA'lar İsrail'e yaklaşırken Ürdün, İngiltere ve Amerika'nın bölgedeki hava savunma sistemleri harekete geçti. İran saldırısına engelleme yaptı. İsrail dost ülkelerin yardımıyla İran saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. SİHA ve füzelerin %99'unun İsrail dışında imha edildiğini, bazılarının İsrail'e düştüğünü duyurdu. Bir çocuğun yaralandığını, bir askeri üste de hafif hasar oluştuğunu söyledi. İran, İsrail'in elçilik saldırısı için kullandığı üssün vurulduğunu iddia etti. Saldırının amacına ulaştığını açıkladı. Meşru müdafaa hakkının kullanıldığını belirtti. Konu kapanmış sayılabilir dedi. Tahran'a yanıt İsrail Savunma Bakanı Galant'tan geldi. Çatışma henüz bitmedi dedi. İran'a karşılık verileceğini ima etti. Savaş kabinesi bir kez daha toplandı. Toplantıya katılan ana muhalefet lideri Benny Gantz konuştu. İran'a doğru zamanda yanıt verileceğini söyledi. Orta Doğu'da tansiyon hala yüksek. Karşılıklı tehditler havada uçuşuyor. İran hem misilleme planlayan İsrail'i hem de Amerika'yı uyardı. Yanıtın çok daha büyük olacağını öne sürdü. İran yönetimi bölge ülkeleri tehdit etmekten de geri kalmadı. Olası saldırıda İsrail ve Amerika'ya hava ve kara sahasını açan ülkelere yanıt verileceğini söyledi. Komşu ülkelerdeki Amerikan üslerini vururuz dedi.
Efendim bu saldırı için tiyatro yorumları çokça yapıldı ama bu görüşe hiç katılmayan değerli iki hoca, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal ve Orta Doğu uzmanı Hüsnüm Ali ile görüştüm. Özetle derler ki İran ileride yapabileceklerini, mesela İsrail'in nükleer tesislerini bile vurabileceğini göstererek uyarısını yapmıştır. Hatta Hüsnüm Ali İslam dünyasının tek Şii devleti olarak tek başına İsrail'i vurma cesaretiyle bölgesel gücünü kanıtlamıştır dedi İran için. Profesör Doktor Hasan Ünal, İran'ın savaşmaya niyeti yok ama hem Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasını hem de Arap ülkelerinde test etmiş oldu. Başarısız olduğu tek alan Arap ülkelerinin hava sahalarını kapatmalarıydı dedi. Ancak Hüsnüm Ali ise bunu başarısızlık olarak görmüyor. Hiçbiri İran'a sakın bu işe girme, vurma diye uyarı yapmadı. Önemli olan da buydu dedi. Ayrıca Filistin de büyük moral olmuştur diye ekledi. Sonuç olarak İsrail anında karşılık vermeye cesaret edemedi. Şimdi İsrail'deki toplantıdan çıkacak sonuçları bekliyor tüm dünya. Netanyahu'nun savaş isteğinde olduğunu bilerek. Efendim İran'ın saldırısı dünyada savaş endişesine yol açtı. Türkiye tansiyonu düşürmek için mekik diplomasisi başlattı. İran Ankara'yı saldırıdan önce bilgilendirdiğini açıkladı. İtidal çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Türkiye üzerinden birbirlerine karşılıklı beklenti ve mesajlarını ilettiğini duyurdu.
İran saldırdı, dünya ayağa kalktı. Ankara misilleme diplomasisi başlattı. İran ve Amerika birbirlerine Türkiye üzerinden mesaj iletti. Orta Doğu'da tansiyon her geçen saat yükseliyor. Dünya bundan sonra ne olacak sorusuna yanıt arıyor. Türkiye bölgeyi savaşın eşiğine getiren saldırı sonrası gerilimi azaltmak için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullah Yan'la görüştü.
Gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ediyoruz.
Abdullah Yan, Fidan'a misilleme operasyonunun bittiğini söyledi. Yeni saldırı olursa daha güçlü karşılık vereceğiz dedi. Hakan Fidan daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'la görüştü. Gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladı. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İran ve Amerika'nın saldırı öncesinde Türkiye üzerinden görüştüğünü duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de karşılıklı saldırıları endişeyle izliyoruz dedi. Hem hükümete hem de İsrail ve İran'a çağrı yaptı.
Tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır.
İsrail yönetimi İran'ın saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Konsey bugün toplanma kararı alırken Genel Sekreter Guterres İki ülkeden de itidal göstermesini istedi. Amerika Başkanı Biden, İran'ın misilleme haberiyle tatilini yarıda kesti. Washington'a döndü. Ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Desteğimiz tam mesajı verdi. İran'a yönelik karşı saldırıya ise sıcak bakmadıklarını belirtti. Rusya'da artan gerilimi yakın takipte. Rus dışişleri taraflara itidal çağrısı yaptı. Sorunların diplomatik araçlarla çözülmesinden yana olduklarını açıkladı. Çin, savaşa derhal son verilmesi gerektiğini belirtirken, gerilimin Gazze'deki çatışmaların yayılma etkisi olduğunu söyledi.
Ve yurda döndük. Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz hakkı için süre bugün 17'de doldu. O saatten önce partiler son kez Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. Onlardan biri de Yeniden Refah Partisi'ydi.
İl Seçim Kurulu bazı itirazlarımızı reddetti ama seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle talebimizi kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu hemen ertesi gün toplanarak İl Seçim Kurulu'nun seçim yenileme kararını kaldırdı. Bu hukuksuzluğun peşini bırakmamak adına seçmenlerimizin iradesine sahip çıkmak için Ankara'ya geldik.
İl Seçim Kurulu'nun Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi yönündeki kararını Yüksek Seçim Kurulu iptal etti. Yeniden Refah Partisi olağanüstü itiraz hakkını kullanarak bir kez daha YSK'nın kapısını çaldı.
İlçe seçim kurulunda ihtilaflı olan sandıklar tekrar sayılmıştır. Yeniden Refah Partisi'nin 72 olan oyunun ilçe birleştirme tutanağına 0 olarak yazılmasına yapmış olduğumuz itirazı ile Siverek Belediye Başkanlığı seçimlerini 8 oy farkla yeniden Refah Partisi almış oldu.
Siverek'te AK Parti adayı Murat Bucak seçimi 64 oy farkla kazandı. Yeniden Refah Partisi tutanaklarda yanlışlık var diyerek itiraz etti. Yeniden yapılan incelemede yeniden Refah Partisi'nin adayı Hasan İzol öne geçti. Bu kez AK Parti itiraz etti. 3 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Siverek'teki AK Parti oyları arttı.
Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında gerekse de belediye meclis oylarında herhangi bir değişiklik olmadan sadece Siverek Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların değişmesi hayatın olağan akışına terstir.
Yeniden Refah Partisi'nin seçimin yenilenmesi için yaptığı başvuruyu İl Seçim Kurulu kabul etti. Ancak bir gün sonra Yüksek Seçim Kurulu o kararı iptal etti. Mazbata AK Partili adaya verildi. Yeniden Refah Partisi Siverek için bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulundu. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde CHP'li adayın kazanmasına rağmen İl Seçim Kurulu seçilme yeterliliği yok diyerek Mazbata'yı AK Partili adaya vermiş, ilçede protesto gösterileri düzenlenmişti. CHP'li Cemal Kurnaz'ın 31 Mart öncesi adaylığına onay veren Yüksek Seçim Kurulu bu kez seçilme yeterliliği yok kararı verdi ve ikinci olan AK Partili adayın belediye başkanlığı kesinleşti. Kütahya'daysa MHP'nin seçimin yenilenmesine yönelik itirazı YSK'dan döndü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirdi, elektronik seçim sistemine geçilmesini istedi.
AK Partili Elazığ Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında Başkan Şahin Şerifoğulları komisyonlara seçilecek üye sayısını 5'ten 3'e düşürdü. Ve AK Partili üyeler muhalefete red oyu verince komisyonlara sadece AK Partili üyeler seçildi. Elazığ Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da seçilememiştir kabine. İmar komisyonu 3 kişiler oluşmuştur. Hayırlı uğurlu olsun.
Anlaşmışsınız, gelmişsiniz. Burada bir de katılımcı belediyecilik diyorsunuz. İyiliyet gösteriyorsunuz. Biz çekiliyoruz başkanım.
Bir sakin ol.
Ya başkanım niye sakin olayım ya? Biz niye oturuyorsunuz burada? Başkanım
sakin ol. Oturmaz.
Ne demek ya oturma ya? Oturmayacaksın. Öyle olmaz. Ne?
Elazığ Belediye Meclisi'nde imar komisyonuna üye seçiminde AK Partili meclis üyeleri muhalefet adayı için blok red oyu kullandı. Komisyona sadece 3 AK Partili üye seçildi. Muhalefet komisyon dışı bırakıldı. CHP'nin itirazıyla meclis karıştı.
Çoğunluk sende diye sakin bunu mu yapacaksın? 5 kişiyle uğraşacağım diyorsunuz. 3 kişiyle uğraşacağım.
Her belediyede komisyonlarda partiler çoğunluğu oranında temsil ediliyor. Elazığ'da seçim AK Parti kazandı. İlk belediye meclisi toplantısında komisyon üyeleri için seçim yapıldı. AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları daha önce 5 kişiden oluşacağını söylediği komisyonun 3 üyeye düşürülmesine karar verdi. CHP adayı için yapılan oylamada AK Partili tüm meclis üyeleri hayır oyu verdi. İmar komisyonuna sadece 3 AK Partili seçildi. CHP grup sözcüsü Murat Akkoç tepki gösterdi.
Sayın Başkan, buraya geliyorsunuz diyorsunuz ki...
Ya Murat Bey, sakin ol ya.
Ya başkanım, niye sakin olayım ya?
Nasıl ki halk size vize vermediyse başkanlık için... Bu meclis de size vize vermedi.
Ya başkanım siz ne diyorsunuz Allah'ını seversen?
Bu meclis sakin. Sakin.
Sen sakin ol başkanım, ne çıkıyorsunuz ya? Sen vize vermedi ne demek ya? Hayret bir şey ya. Bırak. Bu ne ya? Baba disiplin nasıl?
Elazığ Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. CHP'li ve AK Partili meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü.
Hadi neler istiyorsun ya?
Sizin belediyeleriniz bizde azınlıkta böyle mi yapıyoruz? Adil belediye başkanları değil.
CHP'li meclis üyeleri toplantıyı terk etti. Kastamonu Belediye Meclisi'nde ise CHP'li Başkan Hasan Baltacı'nın makam odasından Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesinin tartışması vardı.
Geri gelmez Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını indirdiğinizi duyduk. %50'sinden fazla oy almış Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır.
Recep Tayyip Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değildir, AKP Genel Başkanı'dır. Makam odamızda Özgür Bey'in fotoğrafı yoksa AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğrafının olmaması son derece doğaldır.
AK Partili meclis üyeleri sıralarına Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak protesto ettiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında da CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ilk vaadini gerçekleştirdi. 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere suda %25 indirim kararı alındı.
Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Elazığ Meclisi'nde yaşananlar anlaşılır, kabul edilebilir cinsten değil. Komisyonlar 5 kişiden oluşuyorsa 5 kişi seçilir. Yok bana 3 üye yeter denmez. 31 Mart akşamı Elazığ'da AK Parti'den sonra YRP çıktı sandıktan, sonra da CHP geliyor. O partilerin temsiliyeti ne olacak? Bu adaletsizlik, hukuksuzluk yargıdan döner herhalde. Yoksa öyle kolay olsa, yapılabilir olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yaparlar. O zaman meclis komisyonlarında hiç muhalefetten üye olmaz. Dolayısıyla komisyonların kendilerine gerek olmazdı. Efendim, Antalya'daki teleferik faciasının ardından kaza yerinde inceleme yapan bilirkişi heyeti ön raporunu hazırladı. Raporda ihmallere vurgu yapıldı.
Panik atak birisi olsa var ya, o azıcık bir durumda.
Eymen
el sağlı. Baban gelsene altın. Ay şu gidiyor ki baba sen de gel.
Ay, ay. Ay. Gel gel gel. Gel kurban olur bize.
Nasıl olur bir anlatır mısın? Birden düştü mü?
Altı kişi ise 8 kişi, 10 kişi bindirmişler diye öyle bir söylenti duyduk. Bayramdan dolayı yoğunluk çok vardı. 3 gün boyunca burası ana baba günüydü yani.
23 saat süren kurtarma operasyonunu Türkiye nefesini tutarak izledi. Teleferik direği devrildi, kabin parçalandı, tüm sistem durdu. Antalya'daki faciada bir kişi hayatını kaybetti, 174 kişi saatlerce kabinlerde mahsur kaldı. Tahliye tamamlandıktan sonra bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Ön rapora göre denetim, bakım ve onarımda kusurlar var. Yani kazaya ihmaller zinciri sebep oldu.
Taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedeniyle direk bağlantı noktasından kırıldı.
Sağ taraf istasyonun merkezi. Bu teleferiği çalıştıran hattın makaraların olduğu nokta burası. Sistem buradan yürütülüyor. İşte bu bölgede tamamen incelenecek.
Belli zaman aralıklarında civata, makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
Rutin normal bakımlar. Hepsi yapılıyor. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı.
Teleferiği işleten şirket Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Şubat ayında bakım yapılıp Mart'ta sezonun açıldığını söyledi. Ancak denetimde, bakımda eksiklikler var bilirkişi raporuna göre. Aşınma göz önünde bulundurularak değiştirilmesi gereken civataların zamanında değiştirilmediğine dikkat çekiliyor. Kontrol belgelerinde de eksiklik tespit edildi.
Firmada çalışan kontrol ve kesin kabul mühendislerinin kesin kabulleri ve kontrolleri nasıl yaptıklarına ilişkin herhangi bir evraka, dosyalarda rastlanmamıştır.
Kaza sonrası Tünektepe'ye çıkan tüm yollar kapatıldı. Polis tarafından emniyet şeridi çekildi. Yukarıda tepede savcılık inceleme yapacak. Olan yeri, kırılan direğin çevresi mercek altına alınacak.
Bayram dolayısıyla çok yoğundu yani. Araçlar giriş çıkış yapamıyordu. O kadar yoğunluk vardı.
Teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim.
Civataların yükü taşıyamayıp kopması yüzünden direğin devrilmiş olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturmada bir diğer soru işareti de teleferik hattında olması gerekenden fazla yolcu taşınıp taşınmadığı. Tünektepe teleferiğinin internet sitesinde kabinlerin 8 yolcu kapasiteli olduğu yazılı. Ancak bayram yoğunluğunda bilirkişi heyetine göre zaten önceden hasar almış civatalar yükü taşıyamadı. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 12 kişi ise adliyeye sevk edildi.
İyi misiniz? Her şey yolunda mı?
Her şey. Bütün hepimiz iyiyiz.
savcılık ön raporunda taşıyıcı direklerin bağlantı noktalarında korozyon ihtimalinden, yani aşınma ihtimalinden bahsediliyor ama uzmanlar o aşınma, çürüme, paslanma olmaz. Yani korozyon olmaz çünkü 2017 yapımı daha yeni diyorlar. Bu teknik bir konu ama anladığımız belediyeye bağlı bakım onarımdan sorumlu firma ve bakanlık da denetim yüzünden hatalı, eksik gözüküyor. Şimdilik soruşturma sonucunu bekleyeceğiz. Benim bahsetmek istediğim bir diğer nokta. Dün haberi tüm ayrıntıları ve detaylarıyla objektif bir biçimde aktarmamızdan rahatsız olan bazı troller çirkin ifadelerle mesajlar attı. Ben gururla söyleyeceğim. Bizim için siyasi partiler arasında fark yok. Now Haber Merkezi olarak her zaman olduğu gibi sadece gerçeği tüm çıplaklığıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim işte o haber. 10 milyondan fazla emekli sadece 10 bin lirayla yaşam mücadelesi verirken, milyonlarca insan açlık sınırı altında geçim derdindeyken, Türkiye'nin çözüm bekleyen ilk gündem maddesi hayat pahalılığıyken, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, dünyanın en gözde turistik adreslerinden Monaco'da yat limanında yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı. Sadece muhalefetten değil, kendi partisinden de çok ağır eleştiriler geldi.
İnşallah nice şampiyon
inşallah. Adalet ve Kalkınma Partisi halktan kopmuştur. Monaco'da istakoz ziyafeti çeken, kendi halkına tepeden bakan, kibirli, görgüsüz, dar bir grubun partisine dönüşmüştür.
Millet çöpten ekmek toplarken, pazarda sebze artıkları toplarken, istakoz resmiyle fotoğraf verip paylaşıp zevk-i sefa yapanlara haram zıkkım olsun.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, dünyanın en gözde turistik merkezlerinden Monaco'daki lüks yat limanında yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı. Ağır ekonomik tablo üzerinden yükselen tepkilere AK Parti içinden bazı isimler de katıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, partisinin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya halktan kopuk, görgüsüz dedi.
Hem halktan, sokaktan kopuk hem de yediğini, gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz.
AKP'liler, sizin gerçek yüzünüz bu. Şebnem Bursalı gerçeği ortaya döktü.
Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan bir prenslik Monaco. Dünyanın en zenginlerinin, jet sosyetenin uğrak adreslerinden biri. Bayram tatilini Monaco'da geçiren AK Partili vekil Şebnem Bursalı da lüks yatların demirlediği yat limanında yediği 250 gramlık porsiyonu 60 avro, yani kilosu yaklaşık 8500 lira olan istakozu paylaştı sosyal medya hesabından. AK Partili vekilin paylaştığı istakozun fiyatı neredeyse gecenin karanlığında ucuz et alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen en düşük emekli maaşı kadar.
Eminönü'nde gençlerimiz balık ekmek dahi yiyemezken ta Monaco'da istakoz ziyafeti çekip bunu da kendi Instagram hesabına story olarak atmanın getirdiği görgüsüzlüğü ve kibri onlar da hak etmiyorlar.
Ya oğlum 18 yaşına girecek, hayatında ilk kez buraya getirebildik.
Buralara ilk defa, hayatımda ilk defa geliyorum.
İstanbul'da yaşamasına rağmen bayramda ulaşım ücretsiz olduğu için 17 yaşında ilk kez Boğaz'ı görebildiğini Nav Haber'e anlatan genci konuşurken Türkiye, yoksulluk, dar gelirli vatandaşın geçim sıkıntısı gündemin ilk maddesiyken iktidara mensup bir milletvekilinin Monaco'da yediği ıstakozun resmini paylaşması tepkileri beraberinde getirdi.
Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin, yeter.
AK Partili Mücahit Birinci de Şebnem Bursalı'ya partiden defolup gidin diyerek istifa et resti çekti.
Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz dişini tırnağına takmış, ekonomiyi düzeltme çalışırken siz gidip Monaco'da istakoz yiyemezsiniz. Hadi yediniz, bunu paylaşamazsınız. O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz.
Şebnem Bursalı tepkilerden sonra istakoz paylaşımını kaldırırken AK Parti eski milletvekili 31 Mart'ta AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkanı adayı da olan Hüseyin Filiz'in dünyaca ünlü lüks tatil beldesi Maldivler'den yaptığı paylaşım düştü bu kez de gündeme.
Efendim kimsenin ne yediğine, nerede tatile gittiğine karışacak değiliz de milletin sefaletle boğuşmasına neden olan partinin üyesiyseniz, bir de olduğunuzdan farklı kişilermiş gibi, ezilenden yanaymış gibi mesajlar paylaştıktan sonra en azından bu tarz paylaşımlarda bulunmasaydınız. Esas çarpıcı nokta AK Parti içinden gelen çok ağır eleştiriler. Bakalım parti içindeki bu kavgalar daha hangi boyutlara ulaşacak dedikten sonra az önce Şebnem Hanım bir paylaşımda bulundu efendim. Sosyal medyadan özür diledi. Ama bu tepkileri teleferik faciasını unutturma amaçlı olarak yorumladı. Peki kendi partisinden gelen eleştiriler onlar da bu gündem değiştiriyor diye soruyorum. Vay be Şebnem Hanım diyorum. Bakalım şimdi bu konuyla ilgili daha bir haberi aktarmadan önce bültenin başında bile mesajlar çok gelmişti. Bir ikisini paylaşacağım. Millete sabır, porsiyon küçültün. Allah sevdiği kulunu fakirlikle sınar, edebiyatı yapıp ıstakoz ve Maldivler keyfi yapan AK Partililer halktan bu kadar uzaklar demiş. BF Ersoz isimli hesap. Orkun Bey, millet aç ve yoksulluk içinde gezerken acılı reçeteleri ardı arkasına yüklenirken sabır ve şükür tavsiye edilirken vekili ıstakoz şov yapıyor vay be demiş. Bunu da aktarmış olayım. Efendim bayram tatili bitti. Yarın okullarda ders zili çalacak. Dar gelirli ailelerin aklındaysa beslenme çantası nasıl dolacak sorusu var. Gıda fiyatları her geçen gün artarken, çocuklar yeterli beslenemezken seçim propagandası için il il gezen Milli Eğitim Bakanı ise hatırlarsınız bir öğünde olsa okullarda ücretsiz yemeğe bütçe yok demişti.
Fındık istiyorlar, fıstık istiyorlar, badem istiyorlar. Bunların bile kilosu 600 lira olmuş. Yani çocuklara kolay kolay koyamıyoruz yanlarına. Hani bir pankek yapıyorsun, süt olmuş zaten 30 lira.
Okullarda kantin çok pahalı. Mutlaka bir şeyler koyuyoruz evden. Yarın ne koyacağım diye onu düşünüyordum. Yarın ne yapsam falan, ekmek arası mı yapsam.
9 günlük bayram tatilinden sonra öğrenciler için ders zili çalacak. Velilerin aklındaysa beslenme çantasını nasıl dolduracağız sorusu var. Çünkü peynirden süte, meyveye temel gıdaların fiyatı katlanarak artmaya devam ediyor.
Çocuklar meyveyi de çok seviyor. Bu mevsimdeki meyve baktığınızda çok yüksek fiyatlarda.
Mevsim yaza dönerken öğrencilerin beslenme çantasına da yaz meyveleri konulmaya başlandı. Pazarda muzun kilosu 60 liradan, çileğin kilosuysa 70 liradan satılıyor.
8 lira maaş alıyorum, çocuklara koyuyorum. Torunlarım, annesi yok. Peynir pahalı, yanına varılmıyor peynirin. Sütün yanına varılmıyor.
Bir beslenme çantasına en sık konulan yiyecekler tost. Ortalama bir tost peynirinin kilogram fiyatı 284 lira, bir yumurta 3 lira 49 kuruş, küçük kutu süt ise 13 lira 95 kuruş.
İstekler zaten bir tarafa, ihtiyaçları alamıyoruz. Kuru yemiş koyamıyorsun mesela, çocuğuna meyve koyamıyorsun.
Velilerin bütçesini en çok zorlayan kalem kuru yemiş. Yarım kiloluk karışık kuru yemişin fiyatı 230 lira. Her gün beslenme çantasına böyle bir avuç kuru yemiş konulursa yarım kiloluk paket zaten 5 günde biter. İki çocuğu olan aileler için sadece kuru yemiş masrafı 460 lira demek.
Daha şu an herhalde bir 200 lira falan tutmuştur aldıklarımız. Kimisi çok zengin, kimisi çok fakir. Fakir iyice fakirleşti, zengin iyice zengin.
Gelir dağılımındaki eşitsizlik okullarda da beslenme çantasına yansıyordur.
Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Büyüme çağındaki çocukların beslenme çantasına yansımasın diye velilerin ve eğitim sendikalarının talebiydi. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek. Ama okul öncesi çağındaki çocuklara verilen ücretsiz yemek dahi kaldırıldı. Seçim sürecinde AK Partili adaylar için propaganda amaçlı il il gezen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gerekçesini deprem bütçesiyle açıklamıştı.
Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi sınırlandı.
Ya hiçbir şey koyamıyoruz çocuklara. Hep uydurmaca bir şeyler, makarna. Hep ucuz ucuz şeyler. Beslenemiyor çocuklar.
Dar gelirli aileler için beslenme çantasını doldurmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.
Türkiye'de hayvan sayısındaki düşüş sokak lezzetlerinin fiyatına da yansıdı. Kokoreç lüks oldu.
Kokoreç'e gel, kokoreç'e.
Ben sade severim. Yarım ekmek sade, domatessiz, bibersiz.
Fiyatlar sürekli artıyor. Her ay hemen hemen zam geliyor. En iyi sokak lezzeti bana göre Türkiye'de. Ama biraz pahalandı. Gıda da pahalı, yaşam pahalı.
En sevilen sokak lezzetlerinden kokoreç. Fiyatı katlandı, lüks oldu. Yarım ekmek 180 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor. Maliyet artışı, hayvan sayısındaki azalma derken satıcılar piyasada kokoreç bulmakta zorlanıyor. Bu da fiyata yansıyor.
Hayvan sayısı düştü. Çiğ kokorecin fiyatı da yükseliyor. Bir kilo çiğ kokorecin 120 liraya alırken Şu anda fiyatlar 300 liraya kadar çıktı. Bundan 5-10 sene öncesine kadar bu sıkıntıyı yaşamıyorduk.
Piyasada çiğ kokoreç bulmakta zorlanıyor bu işi yapanlar. Bunun da en büyük nedeni Türkiye'de hayvan sayısının azlığı olarak gösteriliyor. Ve bu durum özellikle son 2 yıldır fiyatları çok ciddi oranda etkiledi. Üreticiden satıcıya pahalıya gelen kokoreç, zincirin son halkasındaki tüketicinin de cebini zorluyor.
Ne pahalanmadı ki? Yani her şeye zam geldiği gibi buna da zam geliyor ve bu da üreticiye, üreticiden de tüketiciye yansıyor normal olarak.
Eskisi kadar sık yiyebiliyor musunuz kokoreç?
Vallahi biz haftada bir yerdik, şimdi 3 haftada bir falan yemeye başladık.
Sadece çiğ kokoreçe bir yılda %150 zam gelmesi, tüketicinin de bu vazgeçilmez sokak lezzetine daha pahalıya ulaşmasına neden oluyor. Geçen yıl bu yarım ekmek kokoreçin fiyatı 70 liraydı. Bugünse 180 liraya satılıyor.
Bir çeyreğin fiyatı bu kadar olur mu mesela ustacığım diyor. Biz de derdimizi anlatıyoruz ama biz de zorlanıyoruz. Biz de mahcup oluyoruz kendilerine karşı.
Çeyrek 120, yarım ekmek 180 lira. Porsiyonuysa 300 lira kokorecin. 4 kişilik bir aile 4 porsiyona içecek olmadan 1200 lira ödüyor.
Kokoreç pahalı diyoruz ama yan etkileri de var. 20 bin liraydı, 35 bin liraya çıktı. Sadece kira. Geçen sene mesela elektriğin faturası 25 bin lira gelirken şu anda 50 bin lira.
Seviyor muyuz kokoreç?
Çok seviyoruz, o yüzden buradayız. Arada bir canımız çektiğinde gelip bütçemizden kısarak ihtiyacımızı gideriyoruz.
Güzel mi kokoreç?
Evet.
Afiyet olsun.
9 günlük bayram tatilinin bugün son günüydü. Şimdi trafik bu saat itibariyle nasıl onu aktarmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Nav Haber muhabiri Özgür Aslan bizi bekliyor. Kameraman Ömür Dikme ile beraber. Özgür Aslan, seni dinleyelim lütfen.
Gülbin Tosun, artık tüm Türkiye biliyor ki İstanbulluların bu uzun bayram tatillerinde tatile bir gidişleri, bir de çileli dönüşleri var. Saatlerini, günün büyük bölümünü yollarda harcamak zorunda kalıyordu İstanbullular. Öyle ki trafik komşu şehirlerden başlıyordu. Şu anda bulunduğumuz yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Anadolu istikametinde Anadolu yakası üzerindeyiz. Hemen arkamda Ömür Dikme size gösterecek yoğun olarak trafiğin yoğun akıcı bir şekilde ilerlediği o istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş. Yani aslında İstanbul'a dönen tatilcilerin oluşturduğu trafik, yoğun akıcı bir trafik. Bunun olağanüstü bir trafik olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü İstanbul rutin günlerde de benzer trafik sahnesini yaşıyor. Geride birkaç yüz metre sonra zaten bu trafik sona eriyor. Genel olarak İstanbul'da trafik yoğunluğu %20-25 civarındaki bu trafik yok anlamına geliyor İstanbul için. Neden böyle oldu? Bir dizi tedbirler alındı. Tatilcilerin de kendince aldıkları önlemler vardı trafiğe yakalanmamak için. Tatil uzun olduğu için 9. günü beklemeyenler oldu. Erkenden birkaç gün öncesinden İstanbul'a dönenler oldu. Yani dönüş 2-3 güne yayıldı. Ama bunun dışında İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği'nin de tedbirleri oldu. İstanbul'a giriş tatilcilere tahsis edildi. İstanbul yolları tatilcilere tahsis edildi diyebiliriz. Çünkü İstanbul'a büyük araçların girişi, tankerlerin, kamyonetlerin, kamyonların girişi bu sabah 5'ten yarın sabah 5'e kadar kısıtlandı. Yalnızca tedarik zincirinin bozulmaması için ilaç taşıyan araçlar, canlı çiçek taşıyan araçlar, dondurulmuş gıda taşıyan, bozulma ihtimali olan süt ve süt ürünleri gibi gıdaları taşıyan araçların İstanbul'a girişlerine izin verildi bugün. Bu yarın sabah 5'e kadar da devam edecek bu uygulama. Tabii bu tedbirler bir araya gelince artık trafik bilinci, trafik çilesi bilinci oluşmuş bir İstanbullu kitlesi de olunca bugün o korkulan, eyvah nasıl geçeceğiz o trafiği denilen trafik manzaraları yaşanmadı İstanbul'da.
Özgür Aslan, çok teşekkürler. Efendim, gün boyu İstanbul'da en yoğun adreslerden biri de otogardı. Memleket dönüşü otobüslerin bagajı gıdayla doluydu.
Nereden geldiniz?
Van'da.
Neler getirdiniz?
Valla her şey var. Bal, tereyağı, et. Memleketten yöresel ürünler. Tereyağı,
kolot peynir dediğimiz peynir var. Rizeli olduğumuz için çay var. Bu kolot peyniri. Bu da tereyağı.
Memlekette yoğurt getirdik, peynir getirdik.
Çay, şeker, bir de peynir. Ağrı'dan getirdim.
Et, peynir, tereyağı, bal. İstanbul'da pahalı, doğalını bulmak zor. Bayram tatili dönüşü otobüsler çuval çuval erzakla memleketten gıda kolileriyle doldu.
Ne getirdiniz?
Sadece peynir.
Nereden geldiniz?
Elazığ. Burası daha uygun.
Doğal olduğu için tercih ettik. Fiyatlar da uygun, yani İstanbul'a göre bayağı bir uygun. Yemekli tereyağı getirdim. Kilogramı 350 TL civarında. 5 kilo getirdim.
Memleketinden gelenler eli boş dönmedi. Peynir, tereyağı İstanbul'da pahalı olunca memleket lezzetleri çuval çuval İstanbul'a taşındı.
Süt aldık. Orada 5 litresini 100 liraya alabiliyorsunuz ama burada 170-180 lira.
Bir bal, şu da peynir. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Bu da tereyağı oluyor, evet. Biraz erimiş ama yapacak bir şey yok.
İyi bulamıyoruz burada maalesef. Güzel şeyler bulamıyoruz. O yüzden memleketten getiriyoruz.
Kilometrelerce uzaktan daha doğal diyerek taşınsa da ürünler, en önemlisi İstanbul'a göre daha ucuz olmasıydı.
Memleket daha uygun. Buraya göre çok daha uygun.
Hem uygun oluyor hem tadı da daha güzel oluyor.
Fiyat açısından aynı hemen hemen. Sadece ona şey artı nakliye biniyor. Biz şimdi kendimiz aldığımız için bunun bizden fazla gideceği 10 gün 15 gün bir şey. Kahvaltıda ye, yemeklerde ye.
Malatya'dan geldik.
Neler getirdiniz?
Hiçbir şey. Pahalılık. Başka ne beklersin?
Emekli Abdullah Bozyurt'sa memleketindeki fiyatlara bile bütçe ayıramadı. Tek bavulla gittiği memleketinden el boş döndü.
Boş yani, şaka değil. Önce de dolu dolu geliyordu. Peynirini alıyordun, yağını alıyordun, çekeleğini alıyordun. Bir kilo tereyağı olmuş 400 lira. Etimizi getirirdik, kavurmamızı getirirdik. Ne getirebilirsin ki? Almıyorsun. Yani mercimeğini yiyorsun, fasulyeni yiyorsun, nohut. Ha onları da alamıyorsun da işte idare ediyorsun.
20 gün önce eşinden boşanma kararı alan iş insanı Mehmet Akgül, bayram sabahı aracında ölü bulunmuştu. Cinayetin üzerindeki sır perdesi aralandı. Akgül'ü öldüren 500 bin lira karşılığında tutulan bir tetikçiydi. Tetikçiyi azmettirense Akgül'ün eşi ve eşinin sevgilisi çıktı.
Kardeşimin parasıyla 500 bin liraya tetikçi buluyorlar. Anı çatısında tek kurşunla vuruyor, kaçıp gidiyorlar.
Esrarengiz cinayetin üzerindeki sır perdesi aralandı. Cinayetin altından yasak aşk ve mal varlıklarını ele geçirme planı çıktı. Aracında ölü bulunan Mehmet Akgül'ü eşinin sevgilisinin tuttuğu kiralık katil vurdu. İş insanı direksiyon başında tek kurşunla canından oldu. İzmir Bayraklı'da bayramın ilk günü 49 yaşındaki Mehmet Akgül kamyonetinde ölü bulundu. Güvenlik kameralarından Akgül'ün aracının takip edildiği tespit edildi. Araçtaki kişilerin ise Mehmet Akgül'ün 20 gün önce boşanma kararı verdiği eşinin sevgilisi Rojat K. ve tetikçi Gültekin U. olduğu ortaya çıktı. Polis hem onları hem de şüpheli hareketleriyle dikkat çeken eş Anıl Akgül'ü gözaltına aldı.
Bizim bütün kardeşlerin mal varlığının üzerine oturmak için bu şekil böyle bir şey yapmış.
İddiaya göre cinayet planı boşanmada mal paylaşımı gündeme gelince yapıldı. Anıl Akgül ve sevgilisi Mehmet Akgül'ün tüm mal varlığını ele geçirmek istedi. 600 lirası peşin, taksitle 500 bin lira karşılığı bir tetikçiyle anlaştılar. Tek kurşunla başından vuruldu Mehmet Akgül, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi tüm planı itiraf etti. İki sevgili ve tuttukları tetikçi cezaevine gönderildi.
En ağır cezasını alsın. Kanun en iyi cezayı versin. Ben kanuna da inanıyorum. Ne gerekiyorsa peşini bırakmayacağız.
Bursalı esnaf çay ocağının bahçesinde otururken polislerin bir şüpheliyi kovaladığını fark etti. Hemen ayağa kalktı, koştu. Şüpheliyi yakalayıp polislere teslim etti. Sonra da çay keyfine geri döndü.
Önünde çayıyla otururken birden dikkat kesildi. Polislerin birini kovaladığını fark etti. Koşup şüpheliyi yakaladı, polislere teslim etti. Sakince yerine döndü. Az önce tüm bunları yaşayan o değilmiş gibi oturup çayından bir yudum aldı.
Her zamanki gibi ben burada çalışıyorum zaten. Kuaförüm kendim.
Ani bir refleks göstermek geldi içimden.
Bursa Osman Gazi'de çay ocağının bahçesinde oturuyordu İshak Kukaroğlu. Civarda esnaf. O dakikalarda polisler de bir şüpheliyi kovalamaya başladı. Sokak sokak peşinden koştular. Kukaroğlu'nun görüş alanına girdiklerinde kovalamacanın da seyri değişti. Esnaf birkaç saniyelik hamleyle şüpheliyi yakaladı. Ne çevredekiler ne de polis şaşırdı buna. Şüphelinin koluna girip uzaklaştı polisler. İshak Kukaroğlu da sakindi. Geri yerine oturdu. Çay keyfine devam etti.
Geldim oturdum, çayıma devam ettim. Çay da bizim vazgeçilmezimiz. Karadenizliyiz biz.
İstanbul Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen kadına çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çıktı. Yayalardan biri son anda kaçtı. Kadınsa kaçamadı. Otomobil ayaklarının üstünden geçti.
Yaklaşık 60 yaşında bir amca. Frene basmamış, birinci viteste ayağı sabit kalmış, heyecan yapmış, kalp rahatsızlığı varmış.
İstanbul Maltepe'de sürücü frene basacağına araç kaldırıma yöneldiği an hızlandı. Park edilmemesi için konulan direkleri parçaladı. Kaldırımdaki yayayla iş yerinin önünde oturan esnaf kaçmayı başardı.
Direkt refüjleri kırarak kaldırıma girdi. Üzerime geliyordu, ben atladım. Beni görünce direksiyonu kırdı. Ya 5 metre gitti gitmedi, orada kadını altına aldı.
Kadın kaçamadı, yere savruldu, otomobil ayaklarını ezdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Amca şok atlatamadı, bir bayağı bir burada ambulansla bekledi. Allah'tan kalabalık vardı, çoluk çocuk vardı burada. Onlar geçtikten sonra oldu. Yoksa daha büyük facia olurdu.
Kırıkkale'de trafik denetimi yapan polisler bir gelin arabasını durdurdu. Plakası "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmıştı. Ceza yazılan sürücü polisleri "Bakanlık personeliyim" diyerek tehdit etti.
Bak, ben sana böyle konuştum diye böyle yazdın ha. Allah inşallah senden karşılaştım.
Şu an kamera kayıt yapıyor.
Ben de bakanlık.
Tamam, devam et.
Kırıkkale'de bir gelin arabasını durdurup ceza yazan polisleri sürücü "Ben de bakanlık personeliyim" diyerek tehdit etti.
Trafik engelleme. Sen de bir atlı işte beni karşılaştırır. Bilerek yüksekten yazıyor.
Atlı işlem olursa sıkıntı yok. Yapabilirsin işlemimizi.
Seni bakanlıkta Allah inşallah karşılaştırır.
Kırıkkale'de denetim yapan trafik polisleri bir gelin arabasını durdurdu. Arabanın plakası "Evleniyoruz" yazısıyla kapatıldığı için.
Ben imzalamayacağım. Şimdi birazdan bu telefon bekliyor. Tamam.
Sürücü önce polislere "Sizi birazdan telefonla arayacaklar" cümlesini kurdu. Ceza yazılınca da görevini yapan polis memurları "Bakanlık personeliyim, inşallah bir adli işlemde karşılaşırız" diyerek tehdit etti.
Bak, ben sana böyle konuştum diye böyle yazdın ha. Allah inşallah senden karşılaştım.
Trafik engelleme.
Sen de bir adli işte beni karşılaştırır.
Bir işlem olursa sıkıntı yok, yapabilirsin işlemimizi.
Seni bakanlıkta Allah inşallah karşılaştırır. Allah inşallah karşılaştırır seni.
Hangi bakanlıkta ne görev yaptığını söylemedi. Ama tehditler bitmeyince polisler takviye kuvvet istedi.
Böyle olmaz lan.
Kendisini bakanlık personeli diye tanıttan da trafiği tehlikeye düşürüyor. Ekim istiyorum.
Al abi.
Şikayetçi de olacağım.
Ben de senden şikayetçi olacağım.
Ve bize de ses olun diyen polislerimiz. Polisler bayram boyunca çalıştı, tek kuruş almadan. Özür dilerim. Memuruz ama tüm memurlara 9 gün bayram tatili verildi. Polis ne tatili var ne de bir kuruş ücret demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de Hülya Hanım, "Vay be, söz namustur" deyip seçim sonrası sözünden dönenleri, hak arayanların sesini kısmak için gözaltına aldıranları, göçmenlere muslukları sonuna kadar açıp biz mağdurlara bütçeyi yük görenleri de gördük. Stajyer çırak haksızlığına boyun eğmeyecek diye de eklemiş. Efendim, internetin de etkisiyle makyaj yaşı düştü. Kozmetik ürünlerin fazla kullanılması cilt bariyerine zarar veriyor.
Sabah C vitamini ile başlıyorum güne, çünkü C vitamini cildime parlaklık veriyor. Güneş kremi kullanıyorum güneşin zararlı ışınlarından korunmak için. Retinol ile birlikte tamamlıyorum günümü.
Yüz temizleme jeli kullanıyorum, nemlendirici kullanıyorum, serum kullanıyorum, kapatıcı, pudra, gözaltım için ayrı kapatıcı, 3 farklı rimel kullanıyorum. Allık, bronzer, kontür, highlighter, ruj, dudak kalemi.
Kaç yaşındasınız?
20 yaşındayım.
Kozmetik ürünlerin her birini cildinin daha güzel görünmesi için kullanıyor kadınlar. Ancak fazla ürün kullanımı aksine cilde zarar veriyor, cilt bariyerini bozuyor. Özellikle internetteki akımlarla çocuklar bile kullanıyor artık makyaj ürünlerini. Uzmanlar daha önce 35-40'lı yaşlarda görülen cilt bariyeri bozukluğunun 18 yaşa kadar düştüğüne dikkat çekti.
Makyaj malzemesi ya da fondöten kullanma çılgınlığından dolayı cilt bariyeri bozukluğu 18'de 20 yaşlara kadar düşmüş durumda.
Ben 14 yaşında başladım. Çünkü meraklıydım bu konuda ama şu an diyorum ki keşke başlamasaydım. Mesela mimik çizgilerim falan çıkmaya başladı fondötenden dolayı. Yağ bezelerim oluşmaya başladı. Ama başlamasaydım şu an makyaja bile ihtiyacım yoktu.
Genç yaşlarda makyaj yapmaya başlayan çok tanıdığım var. Artık 15-16 yaşlara indi bu bilinçsiz sosyal medyanın da etkisiyle. Cilt bariyerlerini bozduğunu gördüğüm çok insan var.
Benim kardeşim de var, o da kullanıyor.
Kardeşiniz kaç yaşında?
O da 14 yaşında.
Cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanmak, temizleyiciler de dahil kozmetik ürün kullanımında aşırıya kaçmak, fazla makyaj yapmak, yüzü gereğinden fazla yıkamak cilt için riskli. Atopik egzama ve kistik akne problemleri ortaya çıkabiliyor. Ciltte yanıklar oluşabiliyor.
Makyaj temizleme suyu almıştım. Yüzümde sivilceler çıkardı.
Derinin üst tabakasında ölü bir tabaka var. Bu koruyucu tabakanın önemi dış ortamdaki mikroorganizmaların deri içerisine geçip de vücuda istila etmelerinin önüne geçmek. Bozulduğu zaman cilt soyulabilir, ciltte derin yanıklar bile yapabiliyor.
Zaten suratımdaki o tortuyu da görüyorum. Zarar verdiğini de görüyorum ki vücut bunu emmiyor zaten. Çok da kullanmamaya çalışıyorum ama kullanıyoruz maalesef.
Cildin soyulmasını, yenilenmesini sağlayan peeling ve içerisinde yoğun kimyasallar barındıran serumların mutlaka dermatolog kontrolünde kullanılması gerekiyor. Özellikle sosyal medyada çeşit çeşit ve üst üste temizleyici, krem, cilt serumu, fondöten, kapatıcı kullanımı teşvik ediliyor. Ancak bu cildin en büyük düşmanı.
Özellikle viral olan makyaj malzemelerinde çok fazla alkol, paraben oluyor. Sağlıklı da bulmuyorum. Ben o yüzden peelingi kullanmıyorum.
İnternetten ürün alıyor musunuz?
Tabii ki her zaman.
Ürünlerin orijinal olup olmadığını?
O da satış portallarına göre. Ben de izliyorum. Hani ben de influencer oluyorum tabii ki ama hani kendime göre filtreleyerek alıyorum.
Bayram tatilinin son gününde de tatilciler Antalya sahillerinin tadını çıkardı. Mevcut fiyatlar uygun ama sezonda katlanması bekleniyor.
Tatile geldik, denize girmek istedik.
Tatil sezonunu bayramdan dolayı açtık. Bence gayet güzel.
Bayram için geldik. Fiyatlar uygun. 5 kişiyiz toplam. Günlük 1000 liradan kalıyoruz. Her şey dahil. Biz de şaşırdık fiyatı duyunca ama gerçekmiş.
Antalya'da sezon bayram tatiliyle birlikte açıldı. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı tatilcileri şimdiden Antalya'ya çekti. Bütçe ayırabilen denizin ve güneşin tadını çıkardı. Mevcut fiyatlar yaz mevsimi içinde ipucu oldu.
Bayram için geldik biz. Fiyatlar uygun. Sezon olmadığı için normal. Sezonda tabii bunun iki katı falan olur.
Biz sezonu kapatmıyoruz zaten. Kışın da denizdeyiz, yazın da denizdeyiz.
Sezon bayram itibariyle başlamış durumda. Geçici bir yoğunluk oldu 3-5 günde olsa. Yoğunluk Nisan ayının sonuna doğru ivme kazanacak olup keyifli bir sezona doğru gidiyor yolculuğumuz.
Bütçesi olan özel plajların, otellerin keyfini sürüyor. Antalya Kemer'deki otel fiyatları gecelik tek kişi 30 euro yani 1000 liradan başlıyor. 300 euroya yani 10 bin liraya kadar çıkıyor.
Fiyatlar periyoda göre değişiyor, otelin konumuna göre değişiyor. 30-40 eurolardan 200-300 eurolara kadar otelin niteliğine göre her şeye dahil fiyat değişikliği oluyor. Nisan-Mayıs ekonomik periyotlar dediğimiz, Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül biraz daha otelcinin para kazanıyor dediğimiz süreçlerde biraz daha yüksek ve farklı bir fiyat uygulaması oluyor.
Sezon daha rengini tam olarak belli etmedi. Bu sene bayramın erken gelmesiyle olan hafif bir yoğunluk yaşandı. Turist misafirlerimiz geliyor Kemer'e. Fiyatlarımız da zaten onlar için gayet uygun.
Bizim için çok ucuz, 50 pound.
Güney sahillerinde yaz sezonu açıldı. Bayram tatiliyle plajlar daha da hareketlendi. Antalya Kemer'deyiz. Burada bir locanın fiyatı günlük 1000 lira. Şezlonglarsa 250 lira.
Özel plajlarda loca fiyatları 1000 liradan başlıyor. İmkanı olan sahillerin tadını çıkarırken bütçesi el vermeyenler sadece uzaktan seyredebiliyor.
Bizim hesap yapma şansımız yok yani. Emekliyiz, evet. Eşimle beraber emekliyiz. Ancak böyle buradan bakabiliyoruz. Biz burada bu şansı yakalamamız biraz bu bütçelerle zor tabii.
Bir kez daha sizler neler demişsiniz bakalım. Vay be, 74 yıl sonra ilk defa memura yapılan zam memur emeklisine yapılmadı. Bu surette maaş bağlama oranı %70'lerden %40'a kadar düştü. Memur emeklileri açlığa mahkum edildi. Bu haksızlığın bir an evvel giderilmesi için giderilmesi helalleşme açısından zorunludur demiş Engin Bey. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle bir isteği vardı hatırladığım kadarıyla helalleşmekle. Ahmet Bey de meclis açılıyormuş demiş. 16'sında salı günü açılıyor. Ne gerek vardı? 3 gün sonra yaz tatilleri gelecek. Yazık değil mi, kıymetli vekillerimizi yoruyoruz. Biz onları rahat etsinler diye seçmedik mi? Vay be diye eleştirisini bizlerle paylaşmış. Efendim, polisten kaçmak isteyen oto hırsızı kazaya davetiye çıkardı. Çaldığı araçta kaza yapan şüpheli anne ve iki çocuğun ölümüne yol açıyordu.
Çaldığı ciple polisten kaçarken kaza yaptı. Anne ile çocukları ölümden döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde yüzü maskeli oto hırsızı bir evin garajındaki cipi gördü. Kilitli kapıyı zorlanmadan açtı, hızla uzaklaştı. Polis cipteki takip cihazı sayesinde yerini tespit etti. Karşısında polisi gören şüpheli kaçmak isterken sokağa başka bir polis aracı girdi. Oto hırsızı çaldığı ciple park halindeki araçlara çarptı. Bir çocuk ve yanına gitmeye çalıştığı annesiyle kucağındaki bebek şans eseri kurtuldu. You are under arrest. Şüpheli kazanın ardından yaya olarak kaçmak istese de amacına ulaşamadı. Polis tarafından kız kıvrak yakalandı.
İstanbul Beşiktaş'ta tost parası çıkışmayan müşteriyle büfe çalışanı arasında başlayan hesap tartışması büyüdü. Önce paran yoksa sonra verirsin diyen büfe çalışanı sonrasında bakın ne yaptı.
Tost yiyen müşteriyle büfe çalışanı arasında hesap ödeme tartışması çıktı. O tartışma sokağa taştı. Önce yumruklu kavgaya, ardından silahlı saldırıya dönüştü. Müşterisini vuran büfe çalışanı tutuklandı.
Tost yiyen müşterinin o anda parası çıkışmayınca büfe sahibiyle aralarında bir karışıklık çıkıyor.
Barış A. İstanbul Beşiktaş'taki büfede tostunu yedikten sonra hesap ödemek için kasaya gitti. Bir süre cebindeki paraları denkleştirmeye çalıştı. O sırada kasada bekleyen büfe çalışanı Ufuk Ç. ile aralarında tartışma çıktı.
Paran yoksa sonra verirsin.
Paramız var, parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun?
Bu konuşma tansiyonu yükseltti. Büfe içinde başlayan tartışma dışarıda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Öfkesini alamayan çalışan Ufuk Ç. müşterisinin peşinden gitti. Silahını çekti. Yakın mesafeden 5 el ateş etti. Bacağından vurulan müşteri Barış A. ameliyata alındı. Hayati tehlikesi yok. Tost parası için müşterisini vuran büfe çalışanıysa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şimdi ara zamanı. Efendim, Nav hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Nav'da yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.